bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Borçlu olduklarımız Aziz Nesin Çocuk Kitapları 1 Adam Yayınları 3. Basım 1982 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. 1972'de kurulan Nesin Vakfı ortalama 40 çocuğu ve 10 çalışanıyla gönüllüleri de sayarsak 60 kişilik cıvıl cıvıl bir ailedir. Vakfın ana binası Çatalca'da 15 dönümlük yemyeşil bir bahçe içindedir. Her çocuğun ayrı bir odası vardır. İlk ve orta eğitimdeki çocuklarımız Çatalca'daki devlet okullarında okurlar. Yüksek öğretimdeki gençlerimiz bulundukları kentlerde varsa Nesin Vakfı'nın evlerinde yoksa kiralanan bir evde ya da yurtlarda kalırlar. İlkokul çağına girmeden vakfa katılan çocuklar bir meslek edininceye, daha doğrusu kendi ayakları üstünde duruncaya değin vakfın koruması altındadır. Nesin Vakfı'nda neredeyse yok yoktur. 25 bin kitaplık kütüphanesi, tiyatro salonu, yüzme havuzu, spor ve oyun alanları, seramik atölyesi, müzesi, bilgisayar odası, hayvanları, inek, koyun, keçi, tavuk, bıldırcın, tavşan, hindi, ördek, çeşit çeşit meyve ağaçları, sebze bahçeleri, marangozhanesi ve elbette Aziz Nesin her zaman bizimle birliktedir. Nesin Vakfı'nın gelirleri Aziz Nesin'in yapıtlarının telif haklarından, Nesin Vakfı'nın konutlarının kiralarından ve bağışlarından oluşmaktadır. Bu kitabın telif hakkı Nesin Vakfı'nındır. Aziz Nesin Türkiye'de ve başka ülkelerde yayınlanacak kitaplarının, sahnelenecek oyunlarının, filme alınacak eserlerinin iç ve dış radyo ve televizyonlarda temsil ve yayınlarından elde edilecek telif haklarını tümüyle Nesin Vakfı'na bağışlamıştır. Nesin Vakfı'nın amacı vakfın yurduna her yıl alınacak 4 kimsesiz ve yoksul çocuğu ilkokuldan başlatarak yüksek okulu, meslek okulunu bitirinceye ya da bir meslek edininceye dek her türlü gereksinimlerini sağlayarak barındırmak, yetiştirmektir. Nesin Vakfı'nın senedi gereğince bu vakfın amacına uygun olmak koşuluyla her dileyen her türlü yardım, katkı ve bağışta bulunabilir. İsteyenlere şu adresten Nesin Vakfı broşürü gönderilir. Nesin Vakfı, Posta Kutusu 5, Çatalca, İstanbul. Canım çocuklarım, bu kitapta sizlere yakın geçmişimizden 8 olayı anlatıyorum. Burada anlattıklarım bir takım duygusal olaylar değildir. Hepsi de yaşanmıştır, gerçektir. Bu 8 olayı yerleriyle, zamanlarıyla, yaşayan kişileriyle adlı adınca yazdım. Üstelik bu olaylardaki kişilerin salt olumlu yanlarını göstermekle yetinmedim. Olumsuz yanlarını da belirtmeye çalıştım. Çünkü çocuksunuz diye aldatılmanızı, her şeyin yalnız iyi yanlarını görmenizi istemiyorum. Daha küçük yaştan gerçekleri görmelisiniz. Bu güzelim dünya ne salt toz pembedir ne salt kapkaradır. Dünyamızda alçaklıklarla yiğitlikleri birlikte yaşayacaksınız. Her şeyin hem iyi hem kötü yanlarını göreceksiniz. Olaylar da kişiler de ancak olumlu ve olumsuz yanlarıyla, yani her yanı ve bütün yüzleriyle gösterilirse gerçeklik kazanır. Burada anlattığım 8 olayla işte bunu yapmak istedim. Salt kahramanlıklar anlatarak boş böbürlenmenizi, salt kötülükler anlatarak da yerinmenizi istemiyorum. Bu olayları yazarken sizleri çocuk yerine koymadım. Ana babalarınız için nasıl yazıyorsam sizler için de öyle yazdım. Sevgili çocuklarım, yaşamınız boyunca gerçekçi olmanızı, gerçekleri araştırıp öğrenmenizi dilerim. Çünkü ancak gerçekçi insanlar kendilerine, yurtlarına, halklarına, insanlara ve dünyaya gerçekten yararlı olabilirler. Aziz Nesin. Varlığımızı önceki kuşaklara borçluyuz. Borcumuzu bizden sonrakilere ödeyeceğiz. İlk direniş. İstanbul'da Sirkeci'den Gülhane Parkı kapısına doğru giderken yol sağa kıvrılır. Yolun bu dönemecinde sağda eskiden bir tekke vardı. Salkım Söğüt Kadiri Tekkesi denilirdi. Bu tekke ile bitişiğindeki yapılar sonradan yıktırılmış, yol biraz genişletilmiştir. 19. yüzyılın sonlarında Salkım Söğüt Tekkesi'nin şeyhi İzzi Efendi'ydi. Şeyh İzziye Efendi'nin Üsküdar'daki evinde 1877 yılında bir oğlu dünyaya geldi. Çocuğun adını Süleyman Fethi koydular. Büyük Türk ansiklopedilerinin pek çoğunda Süleyman Fethi adını görebilirsiniz. Şeyh İzzi Efendi'nin oğlu ne yapmıştı da adını ansiklopedilere geçirmişti? İşte bu sorunun cevabını anlatacağız. Küçük Fethi askerliği çok seviyordu. Bu yüzden askeri okula girdi. Her ders yılı sınıflarını başarıyla geçiyordu. 1896 yılında sınıfının 10.sü olarak harp okulunu bitirdi. 1899'da kurmay subay oldu. Askerlik göreviyle Hicaz'da bulundu. Sonra savaşlara katıldı. Savaşta yaralandı. Üstün başarılar gösterdi. Rütbesi yükseldi. 1912'de o zamanın savunma bakanlığı olan Harbiye Nezaretinde danışman yardımcılığına atandı. 1914'te albaylığa yükseltildi. Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. Kurmay albaylığa yükselmiş olan Süleyman Fethi Bey, savaşta gösterdiği üstün başarılar ve fedakarlıklardan ötürü nişanlar, madalyalar kazandı. Ne yazık ki aldığı yaralar yüzünden hastalandı. 1916 yılında tedavi için Wiesbaden kaplıcalarına gönderildi. Albay Fethi Bey tedavisinden sonra Wiesbaden'den yurda döndüğünde Türkiye tarihinin en üzünçlü günlerinden birini yaşamaktaydı. Büyük savaşta işbirliği yaptığımız savaş ortaklarımız olan uluslarla birlikte yenilmiştik. Yengin devletler Türkiye'yi parçalayıp bölüşmeye çalışıyorlardı. İşte bu acı günlerde Wiesbaden'den yurda dönen Fethi Bey 4. Kolordu'nun İzmir Askerlik Şubesi Başkanlığı'na atanmıştı. Fethi Bey evliydi ama çocuğu olmamıştı. Çocukları çok severdi. O denli çok severdi ki sık sık yanına gelip kendisiyle konuşan çocukları sevindirmek için masasının gözünde çikolata bulundurur, bu çikolataları çocuklara dağıtırdı. O günlerde Yunanlıların İzmir'e asker çıkaracakları söylentisi çok yaygındı. Sonunda bu söylentiler gerçekleşti. Yunan savaş gemileri İzmir limanında göründü. 1919 yılının 15 Mayıs'ı, işte o kara gün Yunan ordusu İzmir'i işgal etmişti. Albay Fethi Bey her günkü gibi o sabahta İzmir'in karantina denilen semtindeki evinden çıkıp işine gitmek için hazırlanmaktaydı. Eşi Edibe Hanım düşmanın İzmir'i işgal ettiği böyle bir günde askerlik şubesine gitmemesi, bir süre evinde kalıp durumu gözlemlemesi için rica etmekteydi. Fethi Bey'in eşi Edibe Hanım'a cevabı kısa olmuştu. Ben askerim, işime böyle bir günde gitmezsem başka ne zaman gideceğim? Fethi Bey evinden çıktı, görevi başına gitti. Masasına daha yeni oturmuştu ki başlarında iki Yunan subayı bulunan erler içeri girdi. Yunanlı subaylardan biri Fethi Bey'e esir olduğunu söyledi. Fethi Bey İzmir işgal edildiğine, savaşta olmadığına göre esir olamayacağını söyledi. Ama Yunanlı subaylara söz anlatmanın olanağı yoktu. Fethi Bey'i zorla odasından çıkardılar. Silahlı Yunan erleri arasından yürüterek kordon denilen rıhtım yolundan geçirdiler. Pasaport denilen yere getirdiler. Pasaportun rıhtım boyunda esir diye getirdikleri başka Türk subaylarını da tek sıra olarak yan yana dizmişlerdi. Fethi Bey'i bu sıranın başına koydular. Efsun denilen özel kılıkta giyimli Yunanlı erler de rıhtım boyuna dizilmişlerdi. Yunan savaş gemileri limandaydı. Kıyıya asker çıkaran Yunan gemileri rıhtıma yanaşmıştı. İşgalden sevinç duyan yerli Rumlar alanı doldurmuş bayram havası yaşıyorlardı. Kimi Rumlar da yapıların damlarına, çatılarına çıkmışlardı. Balkonları, terasları doldurmuşlardı. Sevinç çığlıkları atıyorlardı. Bir Yunan subayı yanında bir Efsun eriyle tek sıra dizilmiş olan Türk subaylarından biri önünde duruyor. Onlara kollarını yana kaldırtıp indirterek "Zito Venizelos" yani "Yaşasın Venizelos" diye bağırmalarını söylüyordu. Venizelos o zamanki Yunanistan'ın başbakanıydı. "Zito Venizelos" diye bağırttıktan sonra Türk subaylarına bir de kollarını yana kaldırtıp indirtmesinin hiçbir anlamı yoktu elbet. Ama aşağılamak, küçültmek için Türk subaylarına böyle yaptırıyorlardı. "Zito Venizelos" diye bağırtan Yunan subayının yanındaki Efsun erinin elinde süngü takılmış tüfek vardı. Söylenileni yapmayan karşı gelen Türk subayı olursa Efsun eri onu süngüleyecekti. Yunan subayının karşısına geldiği her Türk subayı kollarını yana kaldırıp indirerek "Zito Venizelos" dedikçe yapıların damlarındaki, çatılarındaki, evlerin balkonlarındaki Rumlar, alanı dolduranlar alay ederek kahkahalar savuruyorlardı. Zito Venizelos diye bağırtılan bu Türk subayları sonradan bir yolunu bulup Anadolu içlerine geçecek, işgalci Yunan ordusuyla çarpışacak ve bu üzünçlü anının acısını onlardan çıkaracaktı. Ama şimdi Zito Venizelos diye bağırmak zorundaydılar. Çünkü karşılarında süngüsünün ucunu göğüslerine dayamış Efsun eri duruyordu. Her Zito Venizelos diye bağıran Türk subayının düşmana olan hıncı daha da bileniyordu. Yunan subayı sırayla gele gele Albay Fethi Bey'in karşısına gelmişti. Fethi Bey Yunan subayının dediğini yapmıyordu. Ne kollarını yana kaldırıp indiriyor ne de Zito Venizelos diye bağırıyordu. Bakışlarını karşısındaki Yunan subayına dikmiş, ateş saçan gözlerini kırpmadan dimdik bakıyordu. Yunan subayı buyruğunu birkaç kez yineledi. Fethi Bey'e Zito Venizelos dedirtmek için birkaç kez boşuna bağırdı. Fethi Bey sanki onu duymuyordu. Kayadan bir yontu gibi dimdikti. Yunan subayı ummadığı bu direniş karşısında öyle kızmıştı ki o kızgınlıkla birden elini uzatıp Fethi Bey'in omuzlarındaki albaylık apoletlerini sökmek istedi. Fethi Bey Yunan subayının elini şiddetle iterek ''Onları sen takmadın ki sen sökesin'' diye bağırdı. Yunan subayı Zito Venizelos demesi için son bir kez daha Fethi Bey'e bağırdı. Fethi Bey oralı değildi. Yunan subayı yanındaki Yunan erine komut verdi. Efsun eri Fethi Bey'in göğsüne dayalı süngüsünü hızla itti. Süngü albayın göğsüne saplanmıştı. Süngünün açtığı yaradan kan fışkırıyordu. Ama albay Fethi Bey'in yüz kaslarında en küçük bir kıpırtı, bir acı belirtisi yoktu. Yine öylece dimdik duruyordu. Efsun eri Türk albayını süngülerken alanı doldurmuş ve damlarda, çatılarda, balkonlarda, pencerelerde toplanmış Rumların çığlıkları göklere yükseliyordu. Efsun eri kanlı sürgüsünü albayın göğsünden çekti. Yunan subayıyla birlikte sırada bir sonraki Türk subayının karşısına geçti. Sıradaki her Türk subayına Yunan subayı isteğini yaptırttı. Sıradaki Türk subayları bitince Yunan subayıyla Efsun eri yeniden sıranın üst başına geçtiler. Sırayla gele gele yine albay Fethi Bey'in karşısına geldiler. Yunan subayının sözlerini İzmirli bir Rum Türkçe'ye çevirdi. Kollarını yana açıp indirirken Zito Venizelos diye bağıracaksın. Fethi Bey'de yine ne ses ne bir kıpırtı vardı. Yunan subayı bir kez daha yanındaki Efsun erine komut verdi. Efsun eri ikinci kez Fethi Bey'i süngüledi. Fışkıran kanlardan Fethi Bey'in giysisi kan içinde kalmıştı. Yerli Rumların bağırışmalarından, haykırışmalarından yer gök inliyordu. Yunan subayı ve elinde kanlı süngüsüyle Efsun eri Fethi Bey'den sonraki Türk subayının karşısına gittiler. Bir kez daha bütün sırayı dolaşıp Türk subaylarına istediklerini yaptırdılar. Gele gele üçüncü kez Albay Fethi Bey'in karşısına gelmişlerdi. Ama bu kez alanı dolduranların bağırışmaları, sövgü haykırışmaları, kahkahaları, homurtuları, uğultuları birdenbire kesilmişti. Onca kalabalık sanki birden donup kalmıştı. Kimseden ses soluk çıkmıyordu. Oradaki binlerce Rum merak içindeydi. Türk albayı üçüncü kez de direnecek mi yoksa ölüm korkusuyla Zito Venizelos diye bağıracak mıydı? Sonunda süngü zoruyla Türk albayı amana gelecek miydi? Kimseden çıt çıkmıyordu. Görünmez bir taş kesilmiş o sessizlik içinde Yunan subayının sözleri ve bir yerli Rum'un çevirisi alanın her yanından duyuluyordu. Kollarını kaldırıp indirirken Zito Venizelos diye bağıracaksın. İki kama ucu gibi parlayan gözlerini Yunan subayına dikmiş olan Fethi Bey'in dudakları bile kıpırdamıyordu. Üçüncü kez süngülenmeyi göze almış yine direnmişti. Yunan subayının buyruğuyla Efsun eri Fethi Bey'i üçüncü kez süngüledi. Bu kez süngüsünü daha hınçlı, daha hızlı dürtmüştü. Fethi Bey'den yine ses çıkmadı ama alanı dolduran insanlardan birden bir uğultu yükseldi. Şaşkınlık mırıltılarının oluşturduğu bir uğultuydu. Tam 22 kez, evet 22 kez Yunan subayı Albay Fethi Bey'in karşısına dikilip onu Zito Venizelos diye bağırtmaya zorladı. Hayır, Fethi Bey sesini bile çıkarmadı. 22 kez süngülendi. Süngülenirken gözünü bile kırpmıyordu. Yalnız her süngülenişinde daha çok kan yitirdiği için yüzü daha çok soluyor, ak donuk bir renk alıyordu. Yaralarından akan kanlar ayaklarının dibinde gölleniyordu. Süngüleye süngüleye bile Üsküdarlı albay Süleyman Fethi Bey'e Zito Venizelos dedirtemediler. Ama yaralarından çok kan yitiren Türk albayının gücü gittikçe azalmaktaydı. Ayakta zor durabildiği belliydi. 22 yarasından kan akarken yine de düşmanının karşısında dimdik durabilmek için insanüstü bir çabayla son gücünü harcıyordu. Kanı çekilen yüzü, dudakları aka kesmişti. Yunan subayı 22. kez haykırdı. Yerli Rum onun sözlerini yine çevirdi. Zito Venizelos diye bağıracaksın. Hayır, Fethi Bey yine bağırmadı. Efsun Eri, subayının buyruğuyla Fethi Bey'i 22. kez süngüledi. Artık ayakta durmaya direnci kalmamıştı. Fethi Bey ayaklarının dibinde göllenmiş kanının üstüne düştü, oraya yığıldı. Eşi Edibe Hanım, yakınları, İzmir'i işgal eden Yunan Birliği komutanından Albay Fethi Bey'i kendilerine vermelerini istediler. Ama Yunan komutanı yaralı Türk albayını vermedi. Fethi Bey'in yakın dostu Ali Şefik Bey, İzmir'deki Fransız Başkonsolosluğuna başvurdu. Ancak Fransız Başkonsolosluğu'nun yardım ve aracılığıyla Fethi Bey Yunanlıların elinden alınabildi. Ölmek üzere olan Fethi Bey hastaneye yatırıldı. Bütün gece başucunda bir Türk hemşiresi bekledi. 1919 yılının 15 Mayıs'ını 16 Mayıs'a bağlayan gece sabaha karşı Fethi Bey, "Makamını görüyorum" diye inledi. Bu onun son sözü oldu. Şehit Üsküdarlı Albay Süleyman Fethi Bey'in naaşı, dostu Ali Şefik Bey'in Küçük Fetah Sokağı'ndaki evine getirildi. Evde büyük bir masanın üstüne konuldu. Kadınlı erkekli ev insanları sabaha dek şehit albayın başında saygı nöbeti tuttular. Ertesi gün şehit Albay Fethi Bey için çok büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Öyle ki bütün Türk İzmir halkı ayağa kalkmıştı. Yer yerinden oynadı. İşgalciler bile bu coşkulu saygı gösterisini önleyememişti. Fethi Bey İzmir'deki Mevlevi tekkesine mezarlığına gömüldü. Süngü yaralarıyla delik deşik olmuş kanlı albaylık giysisi de sonradan askeri müzeye verildi. Fethi Bey'e çok yalın bir mezar yapıldı. Mezar taşına kabartma bir kılıç ve bir kalpak resmi yontuldu. Kılıç altın yaldızla yaldızlandı. Üsküdarlı Kurmay Albay Süleyman Fethi Bey'in ancak destan kahramanlarına yaraşır bir yiğitlikle direnmesi yüzünden şehit edilişi dost düşman herkeste büyük bir saygı uyandırmıştı. Onun ölümü göze alarak yiğitçe direnişi karşısında düşmanları bile saygı duymuşlardır. İzmir'e resmi ya da özel bir nedenle gelen yabancı askerler, eski komutanlar bugün bile Albay Fethi Bey'in mezarını ziyaret eder, onun büyük yurtseverliği karşısında saygıyla eğilirler. Gönüllü 17'ler. Yunan ordusu İzmir'i işgal edince düşmana karşı ilk toplu ve örgütlü direniş Ayvalık, Burhaniye, Havran, Edremit yöresinde başlamıştı. Yerbay Ali Bey komutasındaki 172. Alay Ayvalık'ta bulunuyordu. Yunan işgalcilerine karşı direnme kararı alınınca 172. Alay da Ayvalık'tan çekildi. Karaağaç Köyü'ne geldi. Karaağaç Köyü 172. Alay'ın karargahı oldu. O günlerde kurulmuş olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Hakları Savunma Derneği, 172. Alay'dan başka bir de sivil gönüllülerden oluşacak milis alayının kurulmasına karar vermişti. Milis alayı kuruldu. Eskiden savaşlarda bulunmuş, askerliğini yapıp bitirmiş, yani savaş deneyimleri olan siviller milis alayına gönüllü yazılmaya başladılar. Pelit köyünden Mehmet Bey bu milis alayının komutanlığını üstlendi. Kurulan milis alayının 3 taburu savunma bölgelerine yerleştirildi. Köylülerin milis alayına gönüllü yazılmaları için köylere haber salındı. Eli silah tutabilenler yurt savunması için gönüllü askerliğe çağrılıyordu. Çağrıyı duyanlar akın akın Burhaniye'ye gelmeye başlamışlardı. Bunların çoğu Büyük Dünya Savaşı'ndan daha yeni dönmüş gazilerdi. İçlerinde yaraları daha yeni kapanmış olanlar, savaş sakatları, kolsuzlar, topallar bile vardı. O denli çok geliyorlardı ki Burhaniye'de Kuvayi Milliye'nin yazmanı olan Hüseyin Hüsnü bu gönüllülerin künyelerini deftere yazmaya yetişemiyordu. Yazman Hüseyin Hüsnü de bir savaş gazisiydi. Büyük Dünya Savaşı'nda 4 yıl yedek subay olarak savaşmıştı. Terhis olup da memleketi Burhaniye'ye döneli daha 4 ay olmuştu. Gönüllü asker yazılmaya gelen köylülerin çoğunun üstü başı bitik, giysileri yırtık pırtıktı. Pek çoğu yalın ayaktı. Bir gün Yazman Hüseyin Hüsnü, gönüllülerin künyelerini deftere yazarken Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin başkanı olan Şükrü Hoca Efendi de oradaydı. Hüseyin Hüsnü karşısında duran 20'ye yakın köylüyü gönüllü defterine yazmıştı. Ama onlar gitmiyorlar, öylece duruyorlardı. Başkan Şükrü Hoca Efendi onlara çok sert bağırdı. "Daha ne beklersiniz? Dikilip durmayın. Hangi milis taburuna gideceğiniz söylendi ya size. Taburların yerlerini de biliyorsunuz. Durmayın daha. Hadi taburlarınıza. Yırtık pırtık giysiler içindeki bu yalın ayak köylüler, başları önlerinde, seslerini çıkarmadan hala öylece duruyorlardı. Şükrü Hoca Efendi onların neden beklediklerini biliyor ama bilmezden geliyordu. Çünkü onların isteklerini karşılamak olanağı yoktu. Bu yüzden de acı duygusunu dışa vurmamak, üzüncünü onlara belli etmemek için sözde sert davranmaya çalışıyordu. Onlara bir kez daha taburlarına gitmeleri için bağırınca içlerinden biri utana sıkıla başını yerden kaldırmadan çok alçak sesle fısıldar gibi ayakkabı dedi. Hiçbirinin ayakkabısı yoktu. İşgalcilere karşı yurtlarını savunmak için savaşa gönüllü gidecek olan bu yiğitler sanki kendilerine apartman bağışlanmasını istiyorlarmışçasına sıkılarak ayakkabı istiyorlardı. Gönüllü asker yazılanların ayakkabılarını kavaf, hazır ayakkabı satıcısı, Kaleli Hacı Mehmet Efendi vermekteydi. Her istenişte dükkanındaki ayakkabıları para almadan gönüllü askerlere vermişti ama artık onun dükkanında da ayakkabı kalmamıştı. Yazman Hüseyin Hüsnü belki bir umar bulunur diye yine Kavaf Kaleli Hacı Mehmet Efendi'ye gidip ''Hacı Mehmet dayı, 100 çift ayakkabı daha eksiğimiz var.'' dedi. Hacı Mehmet Efendi eliyle dükkanının içini gösterip ''İçeride ne varsa hadi hepsini alın.'' dedi. Dükkanda 100 çift ayakkabı yoktu. Olanları verdikten sonra ''Kaygılanmayın, gerisini de yaptırırız.'' dedi. Gönüllü yazılan her ere birer çift ayakkabıyla 5'er lira veriliyordu. Sonra bu gönüllerler milis alayının taburlarından birine katılmak üzere cepheye yollanıyordu. Milis alayı taburlarının fırınları vardı. Fırınlar ekmek çıkarıyordu ama taburlarda silah yoktu. Gönüllü yazılanlara silah bulup vermek çok zordu. Hatta olanaksızdı. Bir gün Karalar Köyü'nden 17 köylü gönüllü yazılmak için Burhaniye'ye gelmişti. Bunların başında Halil Çavuş vardı. Halil Çavuş, Çanakkale Savaşı'nda bulunmuş bir gaziydi. Çanakkale Savaşı'nda 3 yara almıştı. Birlikte geldiği köylüsü olan 17 kişi de Büyük Savaş'tan yeni dönmüştü. Kimi Galicia'da, kimi Kafkasya'da, kimi Kanal'da, çölde savaşmıştı. 17 gönüllü Yazman Hüseyin Hüsnü'nün masasının önüne geldi. Bunların da üst başları bitik, giysileri yırtıktı. Yalın ayaktılar. Önde duran Halil Çavuş, ''Gönüllü yazılmaya geldik, cepheye gideceğiz.'' dedi. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Şükrü Hoca Efendi, bunların da öbür gönüllüler gibi ayakkabı isteyeceklerini bildiğinden, verecek ayakkabı da olmadığından büyük bir can sıkıntısıyla sertelerek, ''İyi ya işte, gideceksiniz künyenizi yazdırın, gidin.'' dedi. Halil Çavuş, ''Ya silah?'' diye sordu. Demek bunlar ayakkabı değil silah istiyordu. Silahları olsa yalın ayak da cepheye gidecek, savaşa gireceklerdi. Ama onlara verecek silah yoktu. Ne yapacağını bilemeyen Şükrü Hoca Efendi, baskın çıkabilmek için bu kez daha da yapmacık bir sertlikle bağırdı. ''Hele şunlara bak, nasıl askere gidecekmişsiniz siz böyle? Hani silahlarınız sizin?'' Koca yiğit Halil Çavuş, sanki suçluymuş gibi, ''Silahımız yok.'' dedi. Bu kez Şükrü Hoca Efendi daha bir diklenerek, ''Ne demek silahımız yok? Silahsız asker olur mu be?'' diye söylendi. Halil Çavuş fısıldar gibi, ''Buradan veriyorlarmış diye duyduk da.'' dedi.